Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde Profesör Doktor Mustafa Canlı imzalı İslam Medeniyetinin iki Temel Esası, iki Emanet başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir." Bir mesaj. Kur'an ve sünnet yolundan git ki yolunu şaşırmayasın. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk ve son haccı esnasında toplu bir şekilde ashabına son kez seslenmiş, son nasihatlerini irad buyurmuştu. Bu nasihat cümlelerinden birisi şuydu: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir." Allah'ın kitabı, Kur'an ve sünnet, sevgili Peygamberimiz tarafından bize tevdi edilen iki mühim emanettir. Şunu iyi idrak etmeliyiz ki, bu emanetlere sıkı sarıldığımız sürece işlerimiz düzene girecek, hanelerimize huzur ve bereket inecek, bu emanetleri ihmal ettiğimiz sürece gerek fert olarak, gerekse cemiyet olarak başımız dertten kurtulamayacaktır. Kur'an ve sünnet birbirinden ayrı düşünülemez. Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki yarısıdır. Bu manada bir İslam medeniyetinden bahsedilecekse bunun kurucu unsurları Kur'an ve sünnettir. Öyleyse gelin bu iki emaneti, medeniyetimizin iki temel esasını hep birlikte yakından tanımaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından Peygamberimize ve onun vasıtasıyla bütün insanlığa gönderilen son ilahi kitaptır. Yunus Suresinin 57. ayeti kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in bazı özellikleri sıralanmıştır. Kur'an'ın Kur'an'ı anlattığı bu ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerdeki dertlere şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir rehber ve tam bir rahmet olan Kur'an geldi." Yukarıda geçen ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in dört temel özelliğinden bahsedilmektedir. Birincisi, Kur'an bize öğüt verir, mev'ıza. Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlığa hitaben birçok öğüt yer almaktadır. Bu öğütler, bu dünyada bizim sağlık, afiyet ve huzur içerisinde bir hayat yaşayabilmemiz ve hususiyetle ahirette ebedi kurtuluşa nail olabilmemiz için hayati derecede ehemmiyet arz eden öğütlerdir. Kur'an en başta şirkten uzak tevhid üzere bir hayat yaşamamızı öğütler. Tevhid üzere yaşamak, dünya ve ahiretimiz açısından çok mühim bir husustur. Yine Kur'an, ana babaya iyiliği, onlara iyi davranmayı emreder. Bu, içtimai hayat açısından ehemmiyetli bir konudur. Kur'an, namazı dosdoğru kılmayı, seherlerde istiğfar etmeyi, boş işlerden yüz çevirmeyi öğütler. Bütün bunları insanın gerçek kurtuluşu elde etmesinin yolları olarak gösterir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de daha bunlar gibi yüzlerce öğüt vardır. Ne mutlu öğüt alabilenlere. İkincisi, Kur'an manevi hastalıklara şifadır. İnsanın bir maddi tarafı, bir de manevi tarafı vardır. Dolayısıyla insanın nezle, grip gibi maddi hastalıkları olduğu gibi kibir, haset gibi manevi hastalıkları da vardır. İşte Kur'an bu manevi hastalıklara şifadır. Kur'an'ı okuyarak, anlayarak ve en mühimi yaşayarak bu manevi hastalıklardan kurtulabiliriz. Mesela kibir hastalığına karşı Kur'an tevazuu emreder ve şöyle der: Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ve vakarla yürürler. Kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selametle derler geçerler. Furkan 63. Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, çokça övünüp duran hiç kimseyi sevmez. Lokman 18. Öfke manevi bir hastalıktır. Kur'an, muttaki kulların vasıflarını sıralarken bunlardan birinin öfkeyi yutmak olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla Kur'an, kalplerde bulunan bütün manevi hastalıklar için şifadır. Kur'an, mümin için bir şifahanedir. Yeter ki müminler olarak başvurmasını bilelim. Üçüncüsü, Kur'an hayat rehberidir. Hüda, hidayet rehberi manasındadır. Aynı zamanda Kur'an'ın isimlerinden biridir. Bu manada Kur'an, insana doğru yolu gösterir. Allah Teala, Bakara suresinin 2. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır: İşte kitap, onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Kur'an bize Rabbimizin rızası doğrultusunda nasıl bir hayat yaşayacağımız konusunda rehberlik eder. Hiç şüphesiz bu Kur'an, insanları her hususta en doğru yola, en sağlam ve en isabetli tutuma iletir. İsra 9. Dördüncüsü, Kur'an müminler için bir rahmettir. Merhamet, imanın en mühim tezahürlerinden biridir. Kur'an, insanın merhamet duygularını geliştirir. Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlayan ve Kur'an'ı yaşayan bir mümin, bütün yaratılmışlara karşı merhamet duyguları içerisinde olur ve öyle bir hayat yaşar. İşte bu ve buna benzer vasıflarıyla Kur'an, biz müminlerin medeniyet inşasında önemli bir yere oturur. Medeniyetimizi inşa eden bir diğer husus, sünnet-i seniyedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde bize bıraktığını ifade ettiği iki emanetten biri de sünnettir. Kelime olarak gidilen yol manasına gelip, ıstılahta kısaca Resul-i Ekrem Efendimizin yaşadığı örnek hayattır. Kur'an'la sünneti birbirinden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Kur'an, Peygamberimizi Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek olarak takdim eder. Sevgili Peygamberimiz en güzel ahlaka sahipti. Zira o, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmıştı. Bir defasında ashab-ı kiram, Ayşe validemize onun ahlakından sormuşlar. O da, "Siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Onun ahlakı Kur'an idi." buyurmuştu. Dolayısıyla onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Yüce Allah da sevgili Peygamberimizin yüce bir ahlak üzere olduğunu beyan etmiştir. Evet, o bir beşerdir ama herhangi bir beşer gibi değildir. O aynı zamanda vahiy alan bir peygamberdir. Vahiy alması demek Allah Teala'nın kontrolü altında olması demektir. Dolayısıyla onun sözü herhangi birinin sözü gibi değildir. Şu söz, sevgili Peygamberimizin konumunu ifade etmesi bakımından ne kadar manidar bir sözdür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir ama herhangi bir beşer gibi değildir. Bilakis o, taşlar arasında bir yakut gibidir. Ancak şu var ki zaman zaman, bize sadece Kur'an yeter gibi sözler sarf edip, Fahri Kainat Efendimizin sözlerine ve yaşantısına ehemmiyet vermeme durumlarıyla karşı karşıya kaldığımız zamanlar oluyor. Bu tür ifadeler zamanımızın en büyük fitnelerinden biridir. Hazreti Peygamber döneminden hemen sonraki dönemlerden başlamak üzere neredeyse her dönem bu tür ifadeleri dile getiren ve bu hezeyanların peşinden giden insanlar olmuştur. Halbuki o arzusuna göre konuşmaz, O, bildikleri vahyedilenden başkası değildir. Necm 3-4. Bizzat sevgili Peygamberimizin kendisi, kim benim sünnetimden, hayat tarzımdan yüz çevirirse benden değildir buyurarak bu tehlikeye karşı biz ümmetini uyarmıştır. Ashab-ı kiramdan İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmekteyken orada bulunan bir kişi, "Ey İmran, sünnetten değil de bize Kur'an'dan bahset," demişti. Bunun üzerine İmran o adama şöyle çıkışmıştı: "Sen ve senin gibiler Kur'an'ı okuyorsunuz değil mi? Bana namazdan, namazın içindeki davranışlardan bahsedebilir misin? Bana altının, sığırın, devenin ve diğer malların zekatından bahsedebilir misin? Fakat sen yokken ben peygamberle beraberdim." Daha sonra İmran adama Hazreti Peygamber'in zekat konusundaki açıklamalarını anlattı. Adam bunun üzerine, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," dedi. Anlaşılacağı üzere sünnet olmadan Kur'an tam manasıyla anlaşılamaz. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'la ilk muhatap olan ve onu insanlara ilk tebliğ edendir. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz, Kur'an'ı ilk tefsir eden ve onu hayata ilk aktaran kişidir. Dolayısıyla sünnet olmadan gerçek anlamda İslamiyet'i yaşamak da mümkün değildir. Zira Kur'an külli kaideler koyar. Mesela Kur'an, "Namazı dosdoğru kılın," der. Bakara 110. Kur'an-ı Kerim, namazın nasıl kılınacağını, kaç rekat kılınacağını, hangi vakitlerde kılınacağını, ayakta ne okunacağını, ellerin hangi pozisyonda tutulacağını beyan etmemiştir. Namazla ilgili bütün bu hususları sevgili Peygamberimizin bize öğrettiği şekliyle öğreniriz. Nitekim o bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: "Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de namazı öyle kılın." Oruç, hac, kurban, alışveriş gibi hayatın içinde olan hususların hepsi namaz gibidir. Biz bunları sevgili Peygamberimizin bize anlattığı ve tarif ettiği şekilde uygularız. Bu bakımdan Peygamber Efendimizin söz ve davranışlarının biz müminler için ayrı bir yeri vardır. Yüce Allah bu hususu ayet-i kerimede şöyle vurgulamaktadır: "Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'tan sakının. Çünkü Allah'ın cezası pek şiddetlidir." Haşr 7. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer o peygambere itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz." Nur 54 buyuruyor. Sünnete uymak demek, doğru yolda ilerlemek, Kur'an yolundan gitmek manasına gelmektedir. Bu bakımdan sünnet, bütün insanlık için geçerli olup, norm değeri olan ve kıyamete kadar geçerliliği olan cihan şumul bir kıymettir. Kur'an, biz müminler için bir hayat rehberi olduğu gibi, sünnet de bizim için bir hayat rehberidir. Nitekim bir sözünde sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en doğrusu Muhammed'in yoludur." Velhasıl Kur'an ve sünnet bir bütündür. Birbirinden bağımsız düşünülemez. Sevgili Peygamberimizin bize emaneti olan Kur'an ve sünnet, aynı zamanda İslam medeniyetinin iki temel esasını teşkil etmektedir. Hususiyetle müsteşriklerin şüphe ve kargaşa oluşturmak için öne sürdüğü hadisler sonra tedvin edilmiştir. Kur'an Allah kelamıdır, hadisler beşer sözüdür gibi karşıdan bakınca süslü gözüken ama içinde fitne barındıran hezeyanların hiçbirine itibar etmemek gerektir. Unutmayalım ki Abdullah bin Deylemi rahmetullahi aleyhin de ifade ettiği üzere, dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa, din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar. Rabbim cümlemizi Kur'an ve sünnetin nurlu yolundan ayırmasın. Rabbim cümlemizi sevgili Peygamberimizin sünnetinin yolundan gidip, onun güzel ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin bir hadis, bir mesaj bölümünde yer alan Profesör Doktor Mustafa Canlı imzalı İslam medeniyetinin iki temel esası, iki emanet başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de Raif Koçak imzalı gözüne, kulağına, diline ve parmak ucuna sahip olmak başlıklı yazıyı aktaracağız. Göz, kulak, ağız ve el, insanın bu dört uzvu onun iç dünyasının, dış dünyayla irtibatının ve kurduğu köprünün en temel araçlarıdır. Bu uzuvların her biri kendi içinde ayrı bir alem ve ayrı bir hikaye barındırır. El, Allah Teala'nın insanoğluna verdiği en büyük nimetlerden biridir. Üretmenin, emeğin baş aktörü olarak dokunduğu her şeye bir mana katar. Yerine göre en nadide bir çiçeği incitmeden okşamaya da yarar, yerine göre en sert çeliği bile şekillendirip gözün zor gördüğü mamuller meydana getirmeye de yarar. El bir yandan her türlü sanatı icra edebilecek hassasiyetteyken, diğer yandan insanın sahip olduğu en güçlü silahlardan biri haline de gelebilir. Bir tokatla veya bir yumrukla karşısındakine zarar verecek bir potansiyele sahip olabilir. Dil, Allah Teala'nın insana bahşettiği ilim ve irfanla meydana gelen düşüncelerin, duyguların, bilginin diğer insanlara aktarılması için büyük bir nimettir. Bugün gönül dünyamızı inşa ettiğimiz kelimeler, cümleler, şiirler ve her türlü bilginin çoğu bu dil sayesinde zuhur etmiş, yazıya geçerek nesilden nesile ulaşmış ve bizim istifade etmemiz sağlanmıştır. Dil, insan için en büyük imtihanlardan biri olması açısından da mühim bir yer teşkil ediyor. Zira ondan sadır olan her şey artık kayda geçiyor ve karşılık buluyor. Yalanın, iftiranın, gıybetin ve küfrün kaynağı haline geliyor. Lakin yine her türlü azamızla işlediğimiz günahların affı için onunla yaptığımız samimi bir tövbe, tertemiz olma imkanıyla da bizi kurtarabiliyor. Kulak, kainatın seslerini, fısıltılarını, çığlıklarını bize ulaştıran bir pencere. Bir taraftan gönlümüze hitap eden güzel sesleri duyabilirken, diğer taraftan dedikodunun, yalanın, iftiranın da yuvası olabiliyor. Parmak ucu, dokunuşun, hissin, hissiyatın en uç noktası. Bir kelebeğin kanadının narinliğini de, bir buzun soğukluğunu da, bir madenin sertliğini de ayırt etmeye yarıyor. Parmak ucu aynı zamanda şefkatin, merhametin ve şifanın da dokunuşu olabiliyor. Göz, kulak, dil ve el, insanın bu dört uzvu, onun hem en büyük gücü hem de en büyük zaafı olabiliyor. Nasıl ki bir aleti ne için kullanırsak o maksada hizmet ediyorsa, bu uzuvları da iyiliğe, güzelliğe ve hayra kullanırsak hem kendimizi hem başkalarını memnun edip rızayı ilahiye erişebilme imkanı varken, bunun tam tersi maksatla kullanmamız halinde ise aksiyle muhatap olabiliyoruz. Teknolojinin gelişimiyle birlikte bu uzuvların kabiliyeti de değişti ve sorumlulukları arttı. Bu uzuvların muhatap olduğu veya olacağı kötülüklerin sayısı evvelce azken, şimdilerde bu uzuvların mahiyeti değişti ve listesine yeni günahlar eklendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Ademoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o arzu eder, ister. Üreme organıysa bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır. Dikkat ederseniz bir günaha meylederken veya işlerken bütün azaların organize çalışması gerekiyor. Yukarıdaki hadisi şerife göre ilk müsebbip göz olmasına, her şey görmeyle başlamasına rağmen bugün sıralamaya bir de parmak uçlarımız eklendi. Zira elimizdeki teknolojik aletleri artık parmak uçlarımız kontrol ediyor. Onunla tıkladığımız bir tuş sayesinde gözümüzün, kulağımızın ve diğer uzuvlarımızın ittifakıyla her türlü melanete bulaşabiliyoruz. Aynı parmak ucuyla İslam'ın bize emrettiği ilmin, fennin ve güzelliklerin bahçesine de girebiliyoruz. Nasıl ki bir bıçak vasıtasıyla kasap veya aşçı leziz yemekler yapıyor, aynı bıçakla başka birisi cinayet işleyebiliyorsa, her aracın kullanıldığı maksada göre karşılığı oluyor. Gözümüz, kulağımız ve ağzımız bedenimizin giriş kapıları olarak yaratılmış. O kapılardan her geçenin bizim hem gönül dünyamızda hem de zihnimizde müsbet veya menfi tesirleri meydana geliyor. En kıymetli sermayemiz olan gönül dünyamızı ve zihnimizi dışarıdan gelen her türlü tesirden muhafaza etmek için kapılara sağlam kilitler takmak zorundayız. Dikkat ederseniz gelişen teknolojide artık eski klasik kilitler yerine yine parmak uçlarımızı okuyan ve onları tanıyan kilitler geliştiriliyor. Biz de bu üç kapıya mahşer günü eski haline getirilecek olan parmak uçlarımızdan sağlam kilitler takmak zorundayız. Aksi halde ruhun ve meleklerin saf saf duracakları ve herkesin susacağı, sadece Rahman'ın izin verdiklerinin konuşacağı ve doğru söyleyecekleri bir günde nerelerde gezdiğimizin, kimleri beğendiğimizin, kime ne yazdığımızın ortaya döküleceği o günde halimiz nice olur. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz, İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Kaf 18 buyuruyor. Artık söylemenin mahiyeti değişti, yazmaya veya tıklamaya dönüştü. Dolayısıyla eskiler, ağzından çıkanı kulağın duysun derlerdi. Şimdi tıkladığın yeri gözün, gönlün görsün demek lazım. Artık birçok kilit parmak uçlarıyla açılır oldu. O halde parmak uçlarımıza bizi kirli sokaklara ve bataklıklara götürememesi için kilit vurma sırası gelmiştir. Bu kilidi vurmayı başarırsak modern dönemin fitnesi olan bu imtihanı da muvaffakiyetle geçmiş oluruz. Rabbimiz gözlerimizin şerrinden, kulaklarımızın şerrinden, dilimizin şerrinden ve parmak uçlarımızın şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Önümüze, arkamıza, sağımıza, solumuza, üstümüze ve altımıza nur versin de buralardan gelecek bütün tehlikelerden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Raif Koçak imzalı gözüne, kulağına, diline ve parmak ucuna sahip olmak başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de. Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.